Ayrım 7, sayfa 71. Turu yarıda kesilince Kyra'nın kendi başına dolaşmaya karar verdi. Hasat zamanı gelmiş, uzun mısır saplarının olduğu kuzeydoğu köşesine doğru ilerlemeye başladı. Domates, lahana, bezelye ve Thomas'ın ne olduğunu bilmediği daha birçok şey de vardı. Derin bir nefes aldı ve taze bitkilerin kokusunu içine çekti. Koku sayesinde bir şeyler hatırlamayı umuyordu ama aklına hiçbir şey gelmedi. Yakınlaştıkça birkaç çocuğun küçük tarlalarda gezinip otları yolduğunu gördü. Çocuklardan biri ona gülümseyerek el sağladı. İçten bir gülümsemeyle. Belki burası o kadar da kötü değildir, diye düşündü. Herkes pislik olamaz sonuçta. Derin bir nefes daha aldı ve düşüncelerinden uzaklaşmaya çalıştı. Görmek istediği bir sürü şey vardı. Sırada, özensizce dikilmiş ahşap çitlerin, inek, keçi, kuzu ve domuzların olduğu güneydoğu köşesi vardı. Hiç at yoktu. Bu çok kötü, diye geçirdi içinden. Biniciler koşuculardan kesinlikle daha hızlı olurdu. Yaklaştıkça eskiden hayvanlarla ilgili bir şey yapmış olabileceğini düşündü. Kokuları, çıkardıkları sesler hepsi de Thomas'a tanıdık geliyordu. Buradaki koku ekinlerin kokusu kadar güzel değildi ama daha da kötü olabileceğini düşündü. Etrafı keşfederken çocukların Kyra'nın ne kadar iyi ayak uydurduklarını ve her yerin ne kadar temiz olduğunu fark etti. Böyle organize olmalarından etkilenmişti. Hepsi çok çalışıyor olmalıydı. Herkes tembel ve aptal olsaydı Kyra'nın ne halde olacağını hayal bile edemiyordu. Sonunda ormanın yakınına, güneybatıya geldi. Seyrek, cılız ağaçlara doğru yürüyordu ki önünde hareket eden bir şey gördü. Ardından bir çatırtı duydu. Güneş, oyuncak fareye benzer metal bir şeyin üzerinde parladı ve fare hızla ormana doğru ilerledi. Thomas hareket eden şeyin fare olmadığını fark ettiğinde çoktan 3 metre ilerlemişti bile. Daha çok kertenkele yandırıyordu. En az 6 bacağı ve uzun gümüş rengi gövdesi olan bir kertenkele. Bıçak böcek. Bizi onlarla izliyorlar, demişti Harbi. Yaratığın gözlerinden çıkıyor gibi gözüken kırmızı ışık yerde parlıyordu. Mantı ona bunun aklına bir oyun olduğunu söyledi. Ama Thomas böceğin sırtında isyan yazısını gördüğünü yemin edebilirdi. Böyle tuhaf bir şeyin araştırılması gerekiyordu. Hızla kaçan casusun arkasından koştu ve saniyeler içinde kendini ormanın karanlığında buldu. 10. Bölüm. Etrafın bir anda karanlık olmasına inanamadı. Kyra'nın ortasından bakınca orman o kadar da büyük gözükmüyordu. Fakat uzun, geniş gövdeli ağaçlar çok sıktı ve yaprakları güneşe engelliyordu. Oldukça zayıf bir ışık vardı. Garip bir şekilde hem çok güzel hem de ürkütücüydü. Yüzüne çarpan ince dalların arasında olabildiğince hızlı ilerlerken yaprakları eziyordu. Bir dala çarpmamak için başını eğdiğinde neredeyse düşecekti. Uzanıp başka bir dala tutundu ve yeniden dengede durdu. Kalın yapraklar ve ince dallar ayaklarının altında çıtırdıyordu. Tüm bu süre boyunca gözlerini bıçak böcekten ayırmadı. Daha derine gittikçe kırmızı ışığı karanlıkta daha da parlıyordu. Thomas, ormanın içinde neredeyse 15 metre ilerlemişti ki bıçak böcek diğerlerine göre çok daha geniş olan bir ağaca zıpladı ve gövdesinden yukarı çıktı. Thomas ağacın yanına geldiğinde böceklerin hiçbir izi yoktu. Yaprakların arasında kaybolmuştu. Sanki hiç var olmamış gibi. Böceği kaybetmişti. "Hay Sökeyim," diye fısıldadı. Ne kadar garip gelse de artık bir kayranlığa dönüştüğünü hissediyordu. Sağ tarafında bir çıtırtı duydu ve başını o yöne çevirdi. Nefes bile almadan etrafı dinledi. Bir çıtırtı daha. Ses bu kez daha yüksekti. Sanki biri dizinde bir dal parçası kırmıştı. "Kim var orada?" diye bağırdı Thomas korkuyla. Sesi yukarıdaki kalın yapraklarda yankılandı. Kıpırdamadan durdu. Uzaklardan gelen kuş sesleri dışında her yer sessizdi. Kimse cevap vermedi ve o yönden bir daha ses gelmedi. Fazla düşünmeden seslerin geldiği yöne doğru yürüdü. Önündeki dalları kenara iterek ilerledi. Gözlerini kısıp karanlığa alışmaya çalışırken yanına fener almış olmayı diledi. Fenerle ilgili bir şeyler hatırlıyor gibiydi. Ama bunu belirli bir zaman ve yerle ya da bir kişiyle veya bir olayla ilişkilendiremedi. Morali bozuldu. "Kimse var mı?" diye sordu yeniden. Fakat sesi tekrar duymadığı için bu kez daha sakindi. Muhtemelen bir hayvan ya da başka bir bıçak böcekti. Her ihtimale karşı. "Benim, Thomas. Yeni çocuk. Yani ikinci yeni çocuk." diye bağırdı. Yüzünü buruşturup başını iki yana salladı ve orada kimsenin olmamasını umdu. Tam bir aptal gibi konuşmuştu. Bir kez daha cevap alamadı. Geniş bir meşe ağacının etrafında dolandı ve aniden durdu. Tüyleri diken diken oldu. Mezarlığa gelmişti. Yaklaşık 3 metrekare genişliğinde küçük bir alandı ve zemin otlarla kaplanmıştı. Thomas beceriksizce yapılmış haçları gördü. Mezarların olduğu yerler beyaza boyanmıştı. Fakat bu işi birinin aceleyle yaptığı belli oluyordu. Düzgün boyanmamıştı ve kahverengi tahtalar görünüyordu. Ahşabın üzerine isimler kazınmıştı. Thomas biraz ilerleyip en yakınındakine baktı. Işık o kadar azdı ki siyah bir sis perdesinin ardından baktığını hissetti. Kuşlar bile gece olmuş da uyumaya gitmişler gibi ötmüyorlardı. Böceklerin sesi ise doğru düzgün duyulmuyordu. Thomas ormanın ne kadar nemli olduğunu fark etti. Rutubetli hava da alnı ve avuçları terden ıslanmıştı. Mezara doğru eğildi. Yeni gözüküyordu ve üzerinde Stephen yazıyordu. Sondaki N harfi küçüktü. İsmi yazan kişi muhtemelen ne kadar yer kaplayacağını hesap edememişti. Stephen diye düşündü Thomas beklenmedik bir şekilde üzülerek. Senin hikayen ne? Çak seni ölümüne sıktı mı yoksa? Ayağa kalkıp başka bir hırçın yanına gitti. Mezar neredeyse tamamen otla kaplanmıştı. O kişi her kimse ilk ölenlerden olmalıydı. Çünkü mezarı çok eski gözüküyordu. Adı George'du. Thomas etrafına bakınca yaklaşık 15 mezar daha gördü. Bazıları çok yeni duruyordu. Bir parlaklık dikkatini çekti. Onu ormana sokan bıçak böceğinkinden farklı bir parlaklıktı. Ama en az onun kadar tuhaftı. Kirli bir plastik ya da camdan yapılmış, üstü çamurla kaplı mezara doğru yürüdü. Gözlerini kısıp içinde ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ve içindekini fark ettiğinde güçlükle soludu. Camın ardında başka bir mezar vardı. İçinde de çürümekte olan bir ceset. Thomas korkmasına rağmen daha iyi görebilmek için merakla mezara yaklaştı. Diğerlerinden daha küçüktü. Ölen kişinin bedeninin yalnızca üst kısmı vardı. Kutu gittikten sonra karanlık boşluğa inen ve iki ayrılan çocuğun hikayesini hatırladı. Thomas camın üzerine kazınan yazıyı zar zor okuyabildi. Bu yarım sersem herkese nasihat olsun. Kutu deliğinden kaçamazsınız. Thomas gülmemek için kendini zor tuttu. Gerçek olamayacak kadar saçmaydı. Fakat aynı zamanda bu kadar sığ düşündüğü için kendinden utandı. Başını iki yana sallayıp diğer isimlere bakmak için birkaç adım atmıştı ki bir ses daha duydu. Bu kez mezarlığın diğer tarafındaki ağaçların arkasından geliyordu. Bir çıtırtı daha. Ardından bir tane daha. Gittikçe yaklaşıyordu. Ve her yer karanlıktı. ''Kim var orada?'' diye bağırdı korkarak. Sesi sanki bir tünelde bağırıyormuş gibi çıkıyordu. ''Bu çok saçma.'' Ne kadar korktuğunu kendine itiraf etmekten nefret ediyordu. Sesi çıkaran kişi cevap vermek yerine mezarlığın etrafından Thomas'ın kımıldamadan durduğu yerin çevresinde koşmaya başladı. Thomas panikledi ve öylece yerinde kaldı. Birkaç metre ilerisindeki çocuğu bir saniyeliğine gördü. Sıskaydı ve topallayarak koşuyordu. ''Sen de kim?'' cümlesini bitiremeden çocuk ağaçlarının arasından çıktı. Thomas onun solgun tenini, iri gözlerini gördü. Hayalet gibiydi ve çığlık attı. Kaçmak istedi ama artık çok geçti. Çocuk Thomas'ın üzerine atlayıp güçlü elleriyle omuzlarını kavradı. Thomas saldırganını üzerinden atmaya çalıştı. Çocuk korku filminden fırlamış bir canavar gibiydi fakat onun aklını kaçırmış bir kayranın olduğunu biliyordu. Dişlerinin takırdadığını duydu. Ardından çocuk omzunu ısırdı ve Thomas dayanılmaz bir acı hissetti. Çığlık attı. Acısı adrenalin gibi vücuduna yayılıyordu. Avuçlarını saldırganın göğsüne yaslamış itiyordu. Kasları gerildi, kolları kasıldı ve sonunda çocuğu üzerinden attı. Thomas el ve ayaklarının üzerinde ondan uzaklaştı. Nefes nefese kalmıştı ve sonunda çocuğa dikkatlice bakabildi. O hasta çocuktu. Bendi. 11. Bölüm. Ben, Thomas onu çiftlik evinde gördüğünden beri çok az iyileşmişti. Üzerinde yalnızca şort vardı ve bembeyaz derisi kemiklerine yapışmıştı. Yeşil damarları bir önceki güne göre daha az belli oluyordu. Kan çanağına dönmüş gözleriyle Thomas yiyecek gibi bakıyordu. Ben yeniden saldırmak için doğruldu ve sağ elindeki bıçak gözüktü. Thomas'ı korku sardı. Olanlara inanamıyordu. Ben! Thomas sesin geldiği yöne baktı. Albie'nin mezarlığın kenarında durduğunu görünce şaşırdı. Fakat aynı zamanda rahatladı. Albie elindeki yayla beni nişan almıştı. Ben! Diye tekrarladı Albie. Dur yoksa yarın sabah göremezsin. Thomas acımasızca Albie'yi izleyen ve sürekli diliyle dudaklarını satan Ben'e baktı. Bu çocuğun sorunu ne olabilir ki? Diye düşündü Thomas. Adeta bir canavara dönüşmüştü. Ama neden? Eğer beni öldürürsen, diğer kırdı ben. Tükürükleri Thomas'a kadar geliyordu. Yanlış çıkıntıyı öldürmüş olursun. Bakışlarını Thomas'a çevirdi. Öldürmen gereken kişi o. İyice kontrolden çıkmıştı. Aptal olma ben, dedi Albie sakin bir şekilde. Thomas daha yeni geldi. Endişelenmeni gerektirecek bir durum yok. Değişim yüzünden böylesin. Yataktan çıkmamalıydın. O bizden biri değil, diye bağırdı ben. Onu gördüm, o kötü biri, onu öldürmeliyiz. Bırak da deşeyim şunu. Thomas farkında olmadan bir adım geri çekildi. Beni söyledikleri onu dehşete düşürmüştü. Onu gördüm derken neyi kastediyordu? neden Thomas'ın kötü biri olduğunu düşünüyordu. Albi silahını kıpırdatmadı. O işi bana ve diğer liderlere bırak Sersem. Yayı sabit bir şekilde tutmaya devam ediyordu. Şimdi kaldır kıçını ve çiftlik evine dön. Bizi eve geri götürmek isteyecek, dedi ben. Labirentten çıkmamızı isteyecek. Uçurumdan atlasak ya da birbirimizi öldürsek daha iyi. Sen neden bahsediyorsun? Thomas'ın sözü yarıda kaldı. Kapa çeneni, diye bağırdı ben. Kapa o iğrenç çeneni. Ben, dedi Albi sakince. Üçe kadar sayacağım. O kötü biri, kötü biri, kötü biri. Ben artık kendi kendine fısıldıyordu. İleri geri sallanıyor. Gözlerini Thomas'tan ayırmadan bıçağı bir sol eline bir sağ eline alıyordu. Bir. Kötü, kötü, kötü, kötü, kötü. Ben gülümsedi. Dişleri soğuk ışıkta yeşilimsi bir renkte parlıyordu. Thomas başka bir yöne bakmak, oradan uzaklaşmak istedi. Fakat kıpırdayamayacak kadar korkmuştu. İki. Albin'in sesi bu kez daha yüksek ve tehditkardı. Ben, dedi Thomas. Olan biteni anlamaya çalışıyordu. Ben senin ne dediğini... Ben delirmiş gibi çığlık attı ve bıçağı savurarak havaya sıçradı. Üç, diye bağırdı Albi. Önce boşalan telin sesini duydu. Sonra havada uçan bir cismin ve bu cismin hedefine buluşunun rahatsız edici sesini. Benim başı aniden sola döndü ve karnının üzerine düştü. Ayakları Thomas'a doğru uzanıyordu. Hiç ses çıkarmadı. Thomas öne doğru sendeledi. Ok benim yanağından girmişti. Şaşırtıcı bir şekilde Thomas'ın beklediğinden daha az kan vardı ama sonuçta kanıyordu. Karanlıkta yağ gibi siyah gözüküyordu. Benim yalnızca sağ serçe parmağı kıpırdıyordu. Thomas kusmamak için kendini zor tuttu. Ben onun yüzünden mi ölmüştü? Bu onun suçu muydu? Hadi dedi Albi. Mezarcılar yarın onunla ilgilenirler. Ne oldu böyle diye düşündü Thomas. Çocuğun cansız bedenine bakarken başı dönüyordu. Ona ne yaptım ki? Başını kaldırdı. Sormak istediği sorular vardı fakat Albi çoktan gitmişti. Orada olduğuna dair tek iz sallanan ince bir daldı. Thomas ormandan çıkınca ışıktan rahatsız olup gözlerini kıstı. Sendeliyordu ve bileği çok kötü ağrıyordu ama incittiğini hatırlamıyordu. Bir elini dikkatlice ısırıldığı yere götürdü. Diğer eli ise kusmasını engelleyebilecekmiş gibi midesinin üzerindeydi. Benim tuhaf bir açıyla yana yatmış başının, bedenine saplanmış üzerinden akan kanın damlayarak birinki oluşturduğu okun gürültüsü aklından çıkmıyordu. O görüntü bardağa taşıran son damla oldu. Ormanın girişindeki ağaçlardan birinin yanında dizlerinin üstüne çömelip kustu. Öksürüp midesinde kalan en ufak parçayı bile çıkardı. Tüm vücudu titriyordu ve kusması hiç bitmeyecek gibi geliyordu. Ve sonra aklı onunla dalga geçiyormuş da durumu daha da kötüleştirmek istiyormuş gibi aklına bir düşünce geldi. O andan itibaren neredeyse 24 saattir Kaylan'daydı. Tam bir gün. Sadece bu kadar. Ve olanlara inanamıyordu. Bir günde bir sürü korkunç şey yaşamıştı. İşler ancak daha iyiye gidebilirdi. Thomas o gece yattığı yerden yıldızlarla dolu gökyüzüne bakarken bir daha uyuyup uyuyamayacağını merak ediyordu. Gözünü her kapatışında benim çıldırmış bir halde üzerine saldırışını hatırlıyordu. Gözlerinin açık ya da kapalı olması fark etmiyordu. Yaydan fırlayan ve benim yanağına delen okun sesi her an kulaklarındaydı. Thomas mezarlıkta geçen o dehşet dolu dakikaları asla unutamayacaktı. ''Bir şeyler söyle.'' dedi Chuck beşinci kez. Uyku tulumlarına girdiklerinden beri Thomas'ı konuşturmaya çalışıyordu. ''Hayır.'' diye yanıtladı Thomas tıpkı az önce yaptığı gibi. Herkes neler olduğunu biliyor. Izdırap veren tarafından sokulduktan sonra kafayı yiyip birilerine saldıranlar daha önce de oldu. Özel olduğunu sanma. Thomas ilk kez Chuck'ın sinir bozucudan çok tahammül edilemez olduğunu düşündü. Chuck, şu an Albin'in okunu tutmadığım için şanslısın. Ben sadece kes sesini Chuck, uyu. Thomas onunla uğraşamayacaktı. Sonunda arkadaşı uykuya daldı. Ve Kaylan'dan gelen horlama seslerine bakılırsa diğer çocuklar da uyuyorlardı. Saatler geçti. Fakat Thomas hala uyuyamamıştı. Ağlamak istiyordu ama ağlamadı. Albi'yi bulup suratına yumruk patlatmak istiyordu ama yapmadı. Bağırmak, yeri tekmelemek, tükürmek ve kutunun kapağını açıp karanlık boşluğa atlamak istiyordu. Ama yapmadı. Gözlerini kapattı. Hiçbir şey düşünmemeye ve o görüntüleri aklına getirmemeye çalıştı. Ve bir süre sonra uykuya daldı. Chuck sabah Thomas'ı uyku tulumundan sürükleyerek çıkarıp duşa soktu. Ardından da zorla giyinme odasına götürdü. Thomas'ın morali bozuktu ve hiçbir şey umurunda değildi. Başı ağrıyordu. Vücudu daha fazla uyku için adeta yalvarıyordu. Kahvaltıdan bir saat sonra ne yediğini hatırlamıyordu bile. O kadar yorgundu ki beyni sanki iskeletine zorla tutturulmuş gibi hissediyordu. Midesi yanıyordu. Fakat anladığı kadarıyla gün içinde kestirmek, kayrendiren bu çalışma kampında hoş karşılanmıyordu. Kan evinin önündeki ahırla Nift'le birlikte durdu. Liderlerden biriyle yapacağı ilk eğitim hazırlanıyordu. Zor geçen sabaha rağmen daha fazla bilgi edineceği ve aklını benden ve mezarlıktan uzak tutabileceği için memnundu. Etrafında inekler ve kuzular meyliyor, domuzlar tuhaf sesler çıkarıyorlardı. Yakınlarda bir yerden köpek havlaması duyuldu ve Thomas, Tom'un onlara köpek eti yedirmediğini umdu. Tommy, beni dinliyor musun? Thomas düşüncelerinden uyandı ve Newt'a odaklandı. Çocuğun ne zamandır konuştuğuna dair hiçbir fikri yoktu. Tek kelimesini bile dinlememişti. Evet, özür dilerim. Geceyi uyuyamadım. Newton'a anlayışla bakmaya çalışıyordu. Haklısın. Dün yaşadıkların kolay değildi. Olanlara rağmen bugün seni çalıştıracağım için muhtemelen bana kızıyorsundur. Thomas omuz sikti. Yapabileceğim en iyi şey çalışmak sanırım. Kafamı dağıtacak her şeyi yaparım. Newt başıyla onayladı ve gülümsemesi daha içten bir hal aldı. Göründüğün kadar akıllısın Tommy. Burayı bu kadar iyi idare etmemizin bir nedeni de bu. Tembelleşirsen üzülürsün. Buraya bir katkın olsun. Bu kadar basit. Thomas başını evet anlamında salladı ve dalgın bir şekilde Kyra'nın tozlu, taş zeminindeki küçük bir çakılı tekmeledi. Dünkü kızdan haber var mı? O uzun sabahın bulanıklığında doğru düzgün düşünebildiği tek şey oydu. Onunla ilgili daha çok şey bilmek istiyordu. Ona karşı hissettiği tuhaf bağın nedenini anlamak istiyordu. Hala komada, uyuyor. Tıpçılar tavanın yaptığı çorbalarla besliyorlar. Hayati değerlerini kontrol ediyorlar. İyi gözüküyor ama şimdilik öyle gibi. Bu çok garip. Mezarlıkta benle yaşanan o olay olmasaydı gece düşündüğü tek şey o kız olurdu. Belki de tamamen başka bir sebepten dolayı uyuyamayacaktı. Kızın kim olduğunu ve onu gerçekten tanıyıp tanımadığını bilmek istiyordu. Evet, dedi Newt. Garip, bu durum için en uygun kelime sanırım. Thomas Newt'in omzunun üzerinden ahıra baktı ve kızı düşünmeye bir son verdi. Neyle başlıyorum? Süt mü saracağım yoksa birkaç sabahlı domuzumu keseceğim? Newt kahkaha atınca Thomas, Kyra'na geldiğinden beri kahkaha duymadığını fark etti. Yenileri ilk önce doğramacıların yanında çalıştırırız. Endişelenme, tavanın malzemelerini hazırlamak için sadece bir parçası. Doğramacılar hayvanlarla ilgili her işe bakar. Hayatımla ilgili hiçbir şey hatırlayamıyor olmam çok kötü. Belki de hayvanları öldürmeyi seviyordum. Sadece şaka yapıyordu ama Newt onu anlamamış gibi baktı. Newt başıyla ahır işaret etti. Bugün bittiğinde sevip sevmediğini anlarsın. Hadi gidelim de Winston'la tanış. O da lider. Winston, suratı sivilce kaplı, kısa boylu fakat kaslı bir çocuktu. Ve Thomas, liderin işini fazlasıyla sevdiği izlenimine kapıldı. Belki de buraya seri katil olduğu için gönderilmiştir, diye düşündü. Winston ilk bir saat Thomas'ı etrafı gezdirdi. Hangi ahırda hangi hayvanın olduğunu, tavuk ve indi kümeslerinin nerede olduğunu gösterdi. Half-Elf adlı siyah labrador Thomas'ı hemen sevmişti ve tüm tur boyunca dibinden ayrılmadı. Thomas, Winston'a köpeğin nereden geldiğini sordu ve Winston da onun hep orada olduğunu söyledi. Köpek ismiyle tezat içindeydi. Oldukça sessizdi. İkinci saat hayvanları besleyerek, çitleri onararak ve lüle temizleyerek geçti. Lüle, giderek burada kullanılan dile alışıyordu. Üçüncü saat Thomas için en zorluydu. Winston'dan bir yaban domuzunu kesip yemek için belli kısımlarını ayırmasını izlemek zorundaydı. Thomas öğle yemeğine giderken iki şey için kendi kendine yemin etti. Birincisi, hayvanların yanında çalışmayacaktı. İkincisi, bir daha asla domuz yemeyecekti. Winston ona yalnız gitmesini, kendisinin kan evinde biraz daha kalacağını söylemişti. Thomas bundan memnun bir şekilde doğu kapısına doğru yürürken, Winston'ın ahıranın karanlık bir köşesinde çiğ domuzun ayaklarını kemirdiğini hayal etmekten kendini alamadı. Çocuk Thomas'ın tüylerini ürpertiyordu. Tam kutunun yanından geçiyordu ki birinin batı kapısından Kyra'na girdiğini gördü. Thomas'tan birkaç yaş büyük gözüken Asyalı çocuğun güçlü kolları ve kısa siyah saçları vardı. Koşucu içeri girip 3 adım attıktan sonra soluklanmak için eğilip elini dizlerinin üzerine koydu. 30 kilometre koşmuş gibi bir hali vardı. Suratı kıpkırmızıydı ve terden sırılsıklama olmuştu. Thomas onu merakla izledi. Doğanca bu kadar yakından bir koşucu ne görmüştü ne de konuşmuştu. Ayrıca koşucu çok erken dönmüştü. Onunla tanışıp sorular sorma hevesiyle ilerledi. Fakat Thomas daha konuşamadan çocuk yere yığıldı. Ayrım sonu. Sayfa 83.